Ayrım 8.
Az önce sanıyorken bize isimlerini söylediler ve istersek onlara sen diye hitap edebileceğimizi bildirdiler. Bu yaz sigarayı bıraktığım halde sarışın Rutta'nın uzattığı iki sigarayı aldım. Tütünü kokladım ve armağını Petra'ya aktardım. Şimdi bu kaçırma olayı yüzünden yeniden sigaraya başlayacak değildim ya. Her taraftan dumanlar yükseliyordu. Koridorun ortasındaki Arap kız sigarasının külünü elindeki bombanın çengeli ile silkeliyor olmasa son derece huzurlu bir görüntü olacaktı. Birden Yezid bağırdı. Bağırışları anında çevrildi. Sigara içmeyenlerin duman içinde boğulması olmaz. Sigara içenlerin hepsi uçağın arka tarafına gitsin. İçmeyenler önlere. Birçok kişi ayağa kalktı ve gösterilen yöne doğru yürüdüler. Bir itiş kakış başlayınca bizi kaçıranlar herkesin oturmasını emrettiler ve sonra sigara içenler içmeyenlerden sıra sıra ayrıldı. Oturabilir miyim? Önce yanık bir yüz gördüm. Ardından kadını fark ettim. Başımla evet işareti yaptım. Kırmızı bir pantolon takım giymiş olan kadın durup şöyle bir ön sıralara doğru baktı. Fakat sigara içmeyenlere ayrılan ön sıralarda boş yer kalmadığını görünce 10. sıradaki orta yerin en iyisi olduğuna karar verip yanıma yerleşti. Siz sigara içmiyor musunuz? Hayır. Dünyada günahım çok ama sigara içmedim dedi. Ve güldü. Ben de gülmeye çalıştım. Ama değişik bir yüz görmek ne iyi oldu dedi. Onu başımla onayladım, karşı çıkmayı yeğlerdim ve o an bir hata yaptığımı kavradım. Ben de Petra ile gitmeliydim. Küçük dostluğumuz benim için önem kazanmıştı. Ayrıca vücudumu hareket ettirebilecek ve bacaklarımı biraz kımıldatmış olacaktım. Sigaraları hediye etmek ne aptallıktı. Ben yaşlıca bir beyin yanında oturuyordum dedi yeni komşum. Adam durmadan içkisini sayıkladı. Viski diye tutturdu. Herhalde alkol krizi geçiriyordu. Tanışalım. İsmim Ingeborg Wedlund. Ben de kendi adımı mırıldandım. Nerede oturduğumu sordu, cevap verdim. Ben Heisenstamm'lanım, Frankfurt'ta. Stüdyom orada. Kozmetik, manikür, güzellik salonu. Mesleğimle ilgili bilgi verme veya güzellik malzemeleri üzerine konuşma sırası bende olduğu halde susuyordum. Kadın sol tarafında oturan ve hala hiç konuşmadan dimdik önüne bakan kadına döndü. Yeni komşum daha hava alanındayken gözüme çarpmıştı. Güneşten bronzlaşmış teni, platin sarısı saçları, koyu makyajıyla 40 yaşlarında olan bu kadın, free shop'ların önünde güzellik malzemeleriyle dolu kutulara, şişelere, tüplere tek tek bakıp duruyordu. Sanki görünümünün kusursuzluğunu tamamlayacak bir şey arar gibiydi. Kasada tam arkamda durmuştu. Sepetinde iki şişe. Hiçbiri kozmetik değildi. Tabii ya, şimdi anlıyordum. Malzemelerini toptancılardan alıyor olmalıydı. Konuşmayı sevmeyen hanımla sözü bitince ona free shop'taki rastlantıyı hatırlattım. Biraz bozuldu ama pişkin bir iş kadınıydı. Cevabı hazırdı. Sadece fiyatları kıyaslamak için bakıyordum. Müşterilerime hemen ilk uçağa atlayıp gitmeye veya ısmarlanan şeyi ekseriye yanlış getiren kocaların iş gezisinden dönmesini beklemeye gerek olmadığını söylemek zorundayım. Ha sahi haberiniz var mı? Bir ultimatum verilmiş. Öbür güne kadar süresi varmış. İlk anda aklımdan geçen sana inanmıyorum oldu. Sonra da ne? 2 gün hep seninle yan yana mı? Diye düşündüm. Nereden öğrendiniz bunu? Hostes şut da söyledi. Etrafımızdakilere de söylememizi tembih etti. Korkacak bir şey yokmuş. Her şey düzelecekmiş. Sadece biraz zaman alacakmış. 2 gün kadar. Tabii teröristleri bir araya toplamak için onların da zamana ihtiyacı var. Buraya getirecekler falan. Terörist sözcüğünü kullanmasanız daha iyi olur dedim. Haklısınız. Haklısınız. Yerim kulağı vardır. Sonunda bunların bizim boynumuzu koparmayacakları ne malum. O nihayet yemek vermeleri, tuvalete izin çıkması ve konuşmamıza ses çıkarmamaları ile durumun nispeten biraz daha tamir edilir bir hale geldiğinden söz ederken ben de onun boynuna ve boynundaki kırışıklıklara bakıyordum. Boynumuzu koparma konusunda kullandığı tarif bana biraz mazoşist göründü. Boynundaki kırışıklıklardan çok boynuna karşı bir düşmanlığı var gibiydi. En önce boyun derisi yaşlanmıştı ve göz alıcı kirpikleri ile koyu pembe uzun tırnaklarına hiç yakışmıyordu. Yüzü yanık teninin altında düzgün ve parlaktı. Sadece ruju biraz silinmiş ve gri mavi farları da sıvaşmıştı. Onun da elinden çantasını aldıkları için makyajını tazeleyememişti. tuvalette sadece parmakları ile kabaca bir düzeltme yaptığı belli oluyordu. İçimden yakında sen de titreme krizine yakalanırsın diye geçti. Belli ki içki içmiyordu, sigara da içmiyordu. Fakat vücudunu dengede tutabilmesi için boyalara, makyaja ihtiyacı vardı. Ben bahçeye çıkmak istiyorum diye önden horoz gibi bir ses öttü. Gene o ihtiyar koridora fırlamış, bütün heybetiyle dikiliyordu. Fakat bahçeye giden yolun ön tarafta mı yoksa arkada mı olduğunu kestiremiyordu. Hemen bir yolcu yanına koşup onu yerine oturtmak istedi. ''Bırakın beni, bütün gün bahçeye çıkmadım. Elmaları, gidip elmaları göreceğim. Ne cesaretle bir subayın kolunu tutarsınız siz.'' söyleniyordu. Sesi gittikçe zayıfladı. Üç kişi ihtiyarla ancak baş edip onu yatıştırabildi. İki gün daha. Yaşlılar buna dayanamazlar. Çocuklar da. Ingeborg Wendland'da. Ya ben dayanabilecek miyim? Soğukkanlılığımı koruyabilecek miyim? Daha ne kadar süre dayanırım hiç bilemiyorum. Bu soruları bir yana itip kendime cesaret vermeye çalışıyordum. İki gün, mantıklı bir süre. Hükümetin her şeyi düşünmesi zaman alır. Hapistekileri çıkaracaklar. Takas işini telaşa kapılmadan organize edecekler. Her şey düzene girecek. Bir gün yetmez. İki gün de ancak olur. İki gün daha iyi. O halde kendini iki günü hazırla. İki kere 24 saat. Dakikaları saymamalı. Saniyelerse nasıl olsa geçip gidiyor. İşte geçti bile. Eğer süre sana uzun gelirse saniyeleri say. Nasıl olsa bir an gelip bitecekler. Ultimatom da sona erecek. Sen de buradan çıkacaksın. Hiçbir şey bulamıyorsan saniyeleri yapış. Onlar dakikaları oluşturur. Dakikaları toplarsın, saat olur. Sonra bir yarım gün eder, sonra bir tam gün. Daha sonra iki gün ve serbest kalırım. Sonra bahçeye çıkarım. Dün, önceki gün, daha evvelki gün yaptığım gibi. Aradan kaç asır geçti acaba? Alfabia'nın ünlü bahçeleri. Hafif bulutlu havada son iki günden önce otobüste yaptığımız kır gezintisi. Dağlardaki dar koru yollarında koşarken görüyorum kendimi. Ulu çınar ağaçlarının gövdelerindeki rengarenk kabukları seyrediyorum. Biraz solmuş, sararmış, sonbahar yeşilliklerini içime sindiriyorum. Koyu gölgeler arasında yürüyorum. Eski kemerlerin üzerinde Arapça yazılar göze çarpıyor. Rehberimiz hemen tercüme ediyor. Her zaman Allah. Allah'ın anlamı büyüktür. Her şey Allah'tan gelir ve her şey için Allah'a şükredilir. Üç gün önce her an, evet hatta şimdi bile 3-4 saat parkta gezinebilirim. Ziyaretçilerin çoğunlukla gezindiği yollardan kaçınıp ya küçük ya büyük merdivenciklerden sapar, egzotik olan veya olmayan bitkiler arasında dolanırdım. Hangisini daha çok seversin? Zeytin ağacını mı yoksa ökaliptusları mı ya da palmiyeleri mi, çimenlik alanları mı yeğlersin, sarmaşıklı çardakları mı? Ve işte Alfabia'da bir keşif. Çalılıklar arasında en umulmadık bir köşede, Orta Avrupa'da çok bilinen bir otun değişik bir türü. Benim otum. Acı kavun, biyolojide yaptığım ilk seminer çalışması bu bitki üzerineydi. Üzerinde dikiş gibi duran çizgileri hafif bir dokunuşla hemen açılıp tohumlarını saçmasını araştırmıştım. Çocukluğumdan beri sevdiğim eğlendirici bir bitkiydi. 6 yıl önce hayvanlarda ve bitkilerde uyarı, duygu ve sinir psikolojisi konusu ilgimi çekmişti. Ve şimdi biyolog ve zoolog Andrea Bolender bu keşfinden sonra ne yapıyor? Doğruca akasyaların altındaki çimenlere uzanıyor ve bahçelere, bitkilere ve uyarı psikolojisine duyduğu ilgiyi unutuyor. Hatta Tübingen'deki orman zararlısı kelebeği bile unutuyor. Ve bir bekçi gelip onu uyandırıncaya kadar rüyalara dalıyor. Bütün bu bahçelerin kapladığı alanın kendine ait olduğunu hayal ediyor. Ya da kendisine ve erkek arkadaşına ait. Ama bir sürü insan içeri dalıp oraya buraya koşarak, arasına İngilizce'de karışmış kaba Almanca sözler sarf ederek onları rahatsız ediyorlar. Ama o bu şiir dolu bahçede kendini çok rahat hissediyordu. Hepsi bu. Hiç de yalnız kalmak istemiyordu. Kalması da şart değildi. Duyduğu hayranlığı hatırlamak da istemiyordu. Evde geçireceği soğuk kış günleri gelmeden önce şöyle yeşillikler içinde doya doya son bir dinlenme. Come on, come on with me, you come on. Birkaç sıra arkamda iki korsan kızdan birinin verdiği bu emir bütün diğer sesleri bastırdı. Gözlerimi açtım. 31 numaranın mavi pantolonlu bir kadını ite kaka birinci mevkiyi ayıran perdenin arkasına götürdüğünü gördüm. Sesler, konuşmalar, fısıltılar bir anda sustu. Alfabia anılarımı kaybetmemeye, uyanık tutmaya, sadece kendim için kurtarmaya çalışıyordum. Havalandırma cihazı hep aynı frekansta çalışıyordu ve ben hala bahçelerin düz ve kıvrımlı yollarından ayrılmamaya çalışıyordum. Yeni patikaları, kavşak noktalarını hayal ediyordum. Yeni dikilmiş ve tutmuş çınar fidanları arasındaki yolda yürüyordum. Egzotik bitkileri çabucak büyütüyor ve arkalarına saklanıyordum. Yeni çardaklar oluşturuyordum. Yol kenarlarına dikilmiş taflanları büyütüyor ve bahçenin içini bakımsız kalmış vahşi bir labirente dönüştürüyordum. Ve içinde bulunduğum şu çılgın durumdan kurtulmak için orada kaybolmaya çalışıyordum. Homurdanma yeniden duyuldu. Şef gene bağırıyordu. Kadına bağırıyordu. Onun ne cevap verdiği duyulmuyordu. Ben hemen bahçelere dönmek istiyorum diye haykırdım ve hemen taze yaprak kokusunu burnumda duydum. Akan suyun şıpırtısını işittim. Ayakkabılarımın altında ezilen çakılların çıtır sesini hissettim. Gene yüze inen bir tokat sesi. Gözlerimi yumdum. Kollarımı göğsümde kavuşturmuş bir durumda çevremdeki yolcuların fısıltılarını yaprakların hışırtısına dönüştürmeye çalıştım. Öfkeli sesler bir ağlama sesiyle kesildi. Sonra kendi kendisini atayan kaptein kabinden fırlayıp arkaya kadar koştu. Hepimiz başlarımızı çevirip baktık. Hiç ses çıkmıyordu. Are you Jarvis? Are you Jarvis? Soru tercüme edildi. Bir çocuk sesi cevap verdi. Hayır. Yezid sağına soluna bakmadan koridordan yürüyüp gitti. Perdenin arkasında söylenmesine devam ediyordu ama artık dövmüyordu. Ben oradan kaçtım. Parkımda koşmaya başladım. Koştum, koştum. Çünkü hareket etmek istiyordum. Organlarımın uyuşukluktan kurtulduğunu hayal ediyordum ve koşmak beni sanki ölüm tehlikesinden uzaklaştırıp yeniden yaşama yaklaştırıyordu. Böylece koşmayı sürdürdüm. Ve bu kaçışı hiç değilse birkaç saniye için başardım. Kadın tekrar göründü. Titriyor, sendeliyordu. Koltuk arkalıklarına tutunarak arkaya doğru yürüdü, gözlerini çocuğuna dikmişti. Acıma duygusundan çok şaşkınlık içinde olan yolcularla hiç ilgilenmiyordu. 31 numara dışında bir ismi bile olmayan adi, hain, saygısız korsan kız, elinde yeşil bir pasaportla herkesin yüzüne dik dik bakarak sıraların arasından geçti. Önceleri hedefinin ben olmadığından emindim. Sonra birden ellerimin ter içinde kaldığını hissettim. Kabahat Ingeborg'da diye düşündüm. Boyun koparma ile ilgili o aptal formülasyonu uyduran Ingeborg'da. Korsan kız bizim sıraya geldiğinde Ingeborg dosdoğru önüne bakıyordu. Ama sonra bu şekilde kuşkuyu daha çok üzerine çektiğini, yani kurban olarak seçilmesini kolaylaştırdığını fark edip yüzünü korsan kıza çevirdi. Ben kendimi gönüllü olarak sorgucunun bakışına terk ettim. Hepimiz aynı tavrı almıştık. Bize güç gösterisi yapan kızın ona bakmamızı, kulağımızı iyi açmamızı, gözlüklerimizi çıkarmamızı emretmesine gerek kalmamıştı. Küçük korsan kız göğsündeki o vahşi bakışlı kafayla adeta iki başlı olmuştu ve otoritesini iki kat arttırmıştı. Nihayet şu ismi hatırladım. Che Guevara. Kız bana bakıyordu. İkisi de bana bakıyordu. Kız yanımızdan geçti. Aradığı kurbanı bulmuştu. Gene bir kadın. Kısa beyaz saçlı, şişman bir kadın götürüldü. Ben olduğum yerde kalmıştım. Alfabya'daydım. Şatoyu geziyordum. Tam sıkılmaya başlarken bize bir iskemle gösterildi. Ben bahçeye çıkmak, ihtiyar adamın sesi benim için bir teselliydi. Yaşlı rehber, Saint Martin iskemlesinin açıklamasını yapıyordu. Hepimiz oymacılık sanatının ustalığına hayran olmuştuk. Yezid daha az bağırıyordu. Ben sandalyeye tutunmuştum. Rehberimiz önce genç kızlara, sonra bütün kadınlara bir defa sandalyeye oturmalarını önerdi. Bu sırada muzip muzip gülüyordu. Herkes çekiniyordu. Ben de bir tuzak olmasından korktum. Elektrikli sandalye aklıma geldi. Sonra kımıldadım. Bir adım öne çıkmak istedim. Fakat o sırada bizim ihtiyar başka birini oturtmuştu. Kadın iskemleye yerleşir yerleşmez onun karşısında eğilerek bir sürü iltifatlar yağdırdı ve bu yıl içinde evleneceği için kadını kutladı. Kadın kıpkırmızı kesildi. Yerinden fırlayıp kalktı. Herkes gülüştü. Yezid herhalde yatışmış olmalı. Ne homurtu vardı ne de tokat sesi. Rehber efsaneyi açıkladı. Bu iskemleye oturan kızlar veya dul kadınlar o yıl içinde mutlaka evlenirlermiş. Bu fırsatı kullanıp kimin oturmak istediğini sordu. Her birimize evlenmemiz için iyi bir bahane bulacakmış gibi bir hali vardı. Kimse onun bu oyununa katılmadı. Ve yapılan şakaya ben hedef olmadığım için sevindim. Şişman kadın içeride çok kaldı fakat seslerden anlaşıldığına göre birinciye olduğu gibi kötü davranılmadı. Yüzü solmuş, şaşkın gülümseyerek tutuna tutuna yerine döndü. Gene aynı şeyler tekrarlandı. 31 numara kötü ve kızgın bir ifadeye bürümeye çalıştığı asık suratıyla çok komikti. Az önceki tavrının bir kopyası olmanın ötesine gidememişti çünkü. Ah keşke alfabiyedeki o sandalyeye otursaydım diye geçti aklımdan. Şimdi bütün korkularımdan kurtulurdum. Acaba gerçekten o sandalyeye oturmakla bu yıl içinde mutlaka evleneceğime dair ileri sürülen batıl inancın bana yararı olur muydu sorusuna kafam takılmıştı. Önemli olan evlenmek değildi. Bu uçan cehennemden sağ salim kurtulacağımı kesinleşmiş bilmek ihtiyacıydı. Sorgulanmak üzere yerinden kaldırılan yaşlı kadının feryatları bu düşünceleri kafamdan uzaklaştırmaya yetmiyordu. Sanki alfabiyedeki sandalyenin sihirli gücü burada kendini gösteriyor gibiydi. Bu kaçırılmış uçağın içinde ve özellikle korsanların bombaları ve tabancaları karşısında. İkide bir de Jeeves kelimesi tekrarlanıyor ve zavallı kurbanın sesi giderek yavaşlıyordu. Hayır, hayır, hayır, bunu yapamazsınız. Bunu yapamazlar. Bunu pekala yaparlar. Bize her şeyi yapabilirler. Korku gene geldi yerleşti. Onunla birlikte şu ünlü sandalyeye oturmaktan utanmakla kendi yazgımı tayin mi etmiş oldum sorusu. Bir an için oturuvermek fırsatım vardı oysa. Öteki insanlar diğer bölmelere geçerken ben orada Rainer'a kavuşmayı dileyebilirdim. O küçük adımı atıp dizimi büküvermekle ne kaybederdim sanki? Gizlice. Kimse görmezdi. Kimseye de söylemezdim. Rainer'a da söylemezdim. Elbette söylemezdim. Bizim kısacık ya da orta uzunluktaki bilinçli romantik aşkımızda evliliğin sözü mü olurdu? Bunu yapamazlar. Bunu yaparlar işte. Bize her şeyi yaparlar. Şimdi şu uçağın içinde esir olmuşken 3 gün önce sandalyenin yanında durup gözlerimi şahane oyma işlemesine diktiğim anı yeniden yaşıyorum. Gene aynı düşünce ile irkiliyorum. Eğer bir gün kendi özgür irademle ve bütün kalbimle bir çocuk sahibi olmayı istersem bunun Rainer'dan olmasını isterdim. 3 gün önce bu düşünce beni korkuturdu. Bugün ona ihtiyacım var. Fakat bu düşüncemin bir takım taktik ve ticari hesaplarla için için sarıldığını hissettim. Sonunda şöyle bir karara gelip dayandı. Andrea, buradan sağ çıkarsan dünyaya bir çocuk getireceksin. Evet, bir çocuk. Sonunda yaşlı kadını bıraktılar. Buruşuk ve kül rengi bir yüz. Koridorun orta yerinde ağlamaya başladı. Pasaportumda sadece bir vize vardı. Bir vize. Kimsenin ona yardım etmeyişine kızmış görünüyordu. Gözyaşları içinde uzaklara, bize değil, çok uzaklara bakıyordu. Elebaşının hırıltılı sesi hoparlörden patladı. The three Jeeves witches will be executed tomorrow morning. They will be killed at 8 o'clock. Çevirinin notu, bu üç Yahudi, cadı yarın sabah öldürülecektir. Sabah saat 8'de. Tercümeye gerek yoktu. Uçağın içinde hiç ses çıkmıyordu. Kimse konuşmaya cesaret edemiyordu. Terörün yeni bir boyuta girip girmediğini bilemiyordum. Yoksa tiyatroda oyunun düğüm noktasına mı gelinmişti? Bütün bunlar tiyatro, şantaj oyunu. Fakat bunlar neyi oynuyorlar? Biz bu eski korkunç oyunu biliyoruz. Ayrımcılık bu oyunun adı. Başka hiçbir şey değil. Henüz oynuyorlar. Daha kimseyi öldürmediler. Daha öldürmek için bir neden bulamadılar. Ama Nazilerin de bir nedeni yoktu. Ben bu yeni oyunu anlamayacak kadar aptaldım. Son derece ciddi yapılan şu komik sorgulamalar, ciddi olduklarını bize kanıtlamak için bir çeşit baskı yapıyorlardı ve oyunlarının ciddi olduğuna inanmamızı istiyorlardı. Böylece oyunun kurallarını kabullenecektik. Ve rejisörün ve reji asistanı kızların emirlerine körü körüne uyacaktık. Ne biçim bir oyun bu? Kadın, erkek, insanları böyle Yahudi diye damgalamayı sürdürecekler mi? Gene sorguya çekecekler, dövecekler ve gerçekten insanları öldürecekler mi? Ben kendime Yahudi dedirtmem. Ben kendime Yahudi düşmanı da dedirtmem. Neden hep kadınları seçiyorlar? Bu adam kadınlara eziyet etmekten, onları dövmekten zevk mi alıyor? Yoksa bütün bunlar bir kurnazlık mı? Bizim cesaretimizi kırmak, bizi yıldırmak, sindirmek için mi? Amaçlarına ulaşmışlardı. Fakat Yezide bu da yeterli gelmemişti. Yolcuları teker teker karşısına alıp ellerini yukarı kaldırtarak onlara bir daha asla Yahudi malı bir eşya satın almayacaklarına dair yemin ettirdi. Yemin ederim. Yemin ederim. Yemin ederim. Benim de yemin etmem gerekti. Burnumdan soluyordum. Gözlerini gözümün içine dikmişti. Sanki göz bebekleriyle içimde bir şeyleri söndürmek, kesip atmak çabasındaydı. İstediği yemini ettim. Ve şöyle düşündüm. Yemin ederim, bir çocuk sahibi olacağım. Eğer... Ve Yezid tabancasını sallayıp yanımdan memnun uzaklaşırken korktum. Bu dileğim gerçek miydi? Yoksa böyle bir söz vermekle kendime bir umut ışığı mı yaratmak ihtiyacındaydım bilemiyordum. Demek beni böyle kendi kendimle pazarlık yapacak bir hale getirmişlerdi. Kendime bir ultimatum veriyordum. Özgürlüğümün pazarlığını kendimle mi yapıyordum? Bakalım işi daha nerelere vardıracağım. Dua etmeyi de başlar mıyım? Ya da yeniden Tanrı'ya inanır mıyım? Ve göklerin bu bilinmeyen efendisine yalvarmaya mı başlarım? Birden diğer yolcuların da aklından neler geçtiğini anlayıverdim. Ne türlü yeminler, ne türlü adaklar. Herkes çabucak buradan kurtulursa yaşamını yeniden gözden geçirip daha iyi şeyler yapacağını düşünüp duruyor olmalıydı. Sigarayı bırakmaya, içkiyi azaltmaya, karılarını aldatmamaya, kocalarıyla daha çok beraber olmaya söz veriyorlardır. Birçoğu da dua edip kiliseye daha sık gitmeye yemin ediyordur. Hem de bütün bu verilen sözler yılbaşından geçerli olacaktı. Ben bile beşiğe bir çocuk koymaya hazırdım. Belki öteki kadınlar da. Bütün kafaların içinde bir değişme isteği, daha iyi bir insan olmak için yapılan planlar, yaşamın özünü düşünme ve genel bir hesaplaşma. Bu kadar kısa bir sürede ne kadar ahlaklı bir topluluk oluşturmuştuk. Bir saat boyunca uçakta çıt çıkmadı. Kimse en ufak bir harekette bile bulunmadı. Karşılıklı birbirimizi göz ucu ile korkakça süzüyorduk. Birbirimizi gözetliyorduk. Topluluğumuz içinden birilerinin itaatsizlik etmesinden korkuyorduk. Kimse bundan sonra dövülenin kendisi olmasını istemiyordu. Herkes, kadın veya erkek, bir komşusunun yakayı ele vermesinden ferahlık duyabilirdi. Kimse göze çarpmak ve korsanların saldırısına uğrayıp topluluktan çekip koparılmak niyetinde değildi. Herkes kendini düşünüyordu. En iyi korunma şekli buydu. Gittikçe hepimizin birbirimize ne kadar çok benzediğimizi hissediyordum. Yüzümüzdeki çizgiler, solmuş renklerimiz ve bedenlerimizle hep aynıydık. Emirlerden oluşmuş bir ipe korku içinde asılmıştık ve bu ipe kimse dokunmadıkça felç olmuş gibi öylece kalacaktık. İşin en berbat yanı zamanımızın olmasıydı. Bol zaman, çatlatacak kadar bol zaman. Şaşılacak şey, hala kusmaya başlamamıştık. Gün bitti gitti. Hükümettekilerin bizim burada neler çektiğimizi görmelerini, duymalarını isterdim ama onların aldırış ettiği yoktu. Bize bir haber bile ulaştırmamışlardı. Bir teselli, yakınlarımızdan bir selam, yalan bile olsa sevindirici bir işaret verilmemişti. Onlar sodalarını, meyve sularını içiyorlar, küçüklü büyüklü makamlarında oturup birbirlerine kahve ikram ediyor, her şeyi ölçüp biçiyorlardı. Ultimatumun bitmesine daha vakit vardı nasıl olsa. Uzmanların söylediklerini dinleyip esniyorlardı. Düşünmek, karar vermek o kadar kolay değildi. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar, bunun diyetini ödeyeceklerdi. Kameralar üzerlerine çevrilmişti. Hukuk devletinin ilkelerini göz önüne almak zorundaydılar. Seçmenlerini düşünüyorlardı. Belki bizi de düşünüyorlardı. Belki bizim nasıl takas edileceğimize de karar vermişlerdi. Fakat bizi burada yalnız bırakıyorlardı. Bu beklemeye, bu dayaklara, bu azarlanmalara ve sorgu suale daha kolay dayanmamıza yarayacak birkaç söze, bir telgrafa değecek kadar da mı kıymetimiz yok?